Anna Karenina, Tolstoy, 8. kaset, 1. yüz, sayfa 880. Çocuk hemen babasına baktı, sonra kızararak Stefan Arkadyeviç'e baktı yeniden. "Evet, anımsıyorum, mon oncle," dedi. Dayısı çocuğu yanına çağırdı ve elinden tuttu. Onunla konuşmak istiyor ama ne diyeceğini bilmiyordu. İşler nasıl?" Çocuk yanıt vermeden kızardı. Elini yavaşça çekmeye çalışıyordu. Stefan Arkadyeviç çocuğun elini bırakır bırakmaz Sergei özgür bırakılmış bir kuş gibi babasına sorarcasına baktıktan sonra hemen odadan çıktı. Genç çocuğun annesinin son görüşünden beri bir yıl geçmişti. O zamandan beri ondan söz edildiğini hiç duymamıştı. Bu yıl onu okula vermişlerdi. Çocuk arkadaşlarıyla ilişki kurmuştu ve onları seviyordu. Annesini gördükten sonra onu hasta eden anılar ve hayaller artık aklına gelmiyordu. Geldikleri zaman da onları özellikle bir kıza yakışan ama bir erkeğe yakışmayan çocukça şeyler gibi görerek öfkeyle aklından kovuyordu. Annesiyle babasının bir kavga yüzünden ayrıldıklarını, babasının yanında kalmak zorunda olduğunu biliyor ve bu düşünceye alışmaya çalışıyordu. Annesine benzeyen dayısını görmekten hoşlanmamıştı. Onun ortaya çıkması utanç verici olarak nitelediği anıları canlandırıyordu. Olayın daha da tatsız yanı, çalışma odasının kapısındayken duyduğu birkaç sözcükten, özellikle de babasının ve dayısının yüzlerindeki anlamdan, onların annesinden söz ettiklerini anlamış olmasıydı. Sergei birlikte yaşadığı, bağlı olduğu babasını ayıplamamak, en önemlisi de küçültücü saydığı bu duyarlılığa kendini kaptırmamak için ansızın gelen ve huzurunu kaçıran, onu unutmak istediği anıları anımsatan dayısına bakmamaya çalışıyordu. Stefan Arkadyeviç çocuğun arkasından çıkınca onu merdivende gördü, çağırdı ve okulda neler yaptığını sordu. Babasının varlığından uzak kalan Sergei o zaman konuşmaya başladı. "Biz şimdi bol bol trencilik oynuyoruz," dedi dayısına. "Bakın şöyle. İki kişi bir sıraya oturuyor. Bunlar yolcu oluyor. Başka biri aynı sıranın üzerinde ayakta duruyor. Tümü de aynı sıraya bağlanıyor. Ellerimizle ve kayışlarımızla bağlanıyoruz ve sınıfların arasından koşturuyoruz. Kapılar önceden açılıyor. Kondöktör olmak çok zor." Stefan Arkadyeviç gülümseyerek sordu. "Ayakta duran mı kondöktör?" "Evet, insanın çok yürekli ve becerikli olması gerekiyor. Özellikle de tren birden durdu ve biri düştüğü zaman." Stefan Arkadyeviç, Sergei'nin annesinkilere benzeyen pırıl pırıl, şimdi artık saf, küçük bir çocuğun gözleri olmayan gözlerini üzülerek baktı. "Gerçekten de şakaya gelmez bu iş," dedi. Stefan, Alexey Alexandrovich'e verdiği söze karşın Anna'dan söz etmeden duramadı. Birden, "Anneni anımsıyor musun?" diye sordu. "Hayır," dedi Sergei. Yüzü kıpkırmızı kesildi, utandı. Dayısı ağzından başka söz alamadı. Yarım saat sonra öğretmeni öğrencisini merdivenin başında buldu. Bir şeye kızmış mı oldu, yoksa ağladığını mı anlayamadı uzun süre. "Düşük bir yerinizi incittiniz galiba," dedi öğretmeni. "Bunun tehlikeli bir oyun olduğunu size söylemiştim. Müdüre haber vermek gerekir." "Eğer bir yerimi incitmiş olsaydım bundan kesinlikle kimsenin haberi olmazdı." "Peki o halde." "Beni rahat bırakın. Anımsıyorum, anımsamıyorum. Ona ne oluyor ki sanki? Neden anımsayacakmışım?" Yalnızca öğretmene değil de herkese söylercesine. "Beni rahat bırakın," dedi. Stefan Arkadyeviç her zamanki gibi zaman yitirmiyordu Petersburg'da. Kendi işlerinden, kız kardeşinin boşanma işinden ve can attığı o mevkiye sahip olmak için yaptığı çalışmaların dışında kendi deyimince Moskova'nın uyuşukluğundan sarılıp canlanması gerekiyordu. Moskova şarkılı kahvelerine karşılık gerçek bir bataklıktı. Özellikle ailesiyle birlikte orada uzun süre kaldığı zaman Stefan Arkadyeviç bütün keyfinin kaçtığını hissediyordu. Sonunda karısının sistemleri ve huysuzlukları, çocukların sağlık ve eğitim sorunları, işindeki az kazancı onu endişelendirmeye başlıyordu. Borçlarının olması da canını sıkıyordu. Ama Moskova'daki ot gibi yaşamanın yerine canlı bir yaşamın egemen olduğu Petersburg'a kısa süre için bile olsa gelmek, bütün dertlerinin hemen dağılıvermesine, ateşe tutulan bir mum gibi eriyivermesine yetiyordu. Ya karısı? Az önce Prens Çeçenski ile konuşmuştu. Çeçenski'nin bir karısı, askeri okulda okuyan büyük oğulları vardı. Yasal olmayan başka bir ailesi ve ondan da çocukları bulunuyordu. İlk ailesini çok sevmesine karşılık, ikinci ailesinde daha mutlu hissediyordu kendini. Stefan Arkadyeviç'i anlattığına göre gelişmesinde yarar gördüğü için büyük oğlunu oraya götürüyordu. Moskova'da olsa buna neler denirdi? Çocuklar mı? Petersburg'da. Çocuklar babalarının yaşamasına engel olmuyorlardı. Onlar yatılı okullarda yetişiyorlardı. Moskova'daki o garip düşünce, babalardaki gibi, yaşamın bütün nimetleri çocuklarsa, bütün iş tasaları da ana babalara ait olmalı düşüncesi Petersburg'da yoktu. Burada akıllı bir insanın yaşaması demek, insanın yalnızca kendisi için yaşaması demekti. Görevi mi? O da Petersburg'da durmadan ardında sürdüğün ağır bir yük değildi. Burada memur olmanın bazı çıkarları vardı. Rastlantı eseri bir karşılaşma, birine yapılan bir hizmet, güzel bir siz, yeri geldiğinde yapılan bir şaka, parlak bir yer kazanmaya yetiyordu. Örneğin Stefan Arkadyevich'in bir gün önce karşılaştığı Bryantsev, şimdi en gözde insandı. Petersburg'da para sorunları konusundaki düşünceler, Stefan Arkadyevich'i özellikle sakinleştirmiş ve bütün sıkıntılarını dağıtmıştı. Yılda 50 bin rubleyle çok lüks bir yaşantı sürdüren Bartnyansky, önceki gün bu konuda çok hoş bir söz etmişti. Yemekten önce konuşmuşlardı. Stefan Arkadyevich ona, ''Sanırım Mordvinsky ile aran çok iyi.'' demişti. ''Bana bir iyilikte bulunabilirsin. Ona lehinde bir iki şey söyleyiver. Elde etmek istediğim bir mevki var, komisyon üyeliği vesaire.'' Adı çok uzun bunun, aklımda tutamam ama bu demir yolları işinde neden Yahudilerle çalışmak istiyorsun? Ne dersen de temiz iş değil bunlar. Stefan Arkadyevich bunun çok hareketli bir iş olduğunu söyleyemedi. Bartnyansky anlamazdı nasılsa. Paraya gereksinmem var, geçimimi sağlayamıyorum. Ama yine de yaşıyorsun. Evet, borçlarla. Bartnyansky ona acıyarak, ha çok mu dedi? Öyle sayılır, yaklaşık 20 bin ruble. Karşısındaki gülmeye başladı. Ah mutlu ölümlü dedi. Benim 1,5 milyon borcum var ama hiç malım yok. Ama görüyorsun ya yine de yaşayıp gidiyoruz. Stefan Arkadyevich yalnız onun anlattıklarına bakarak değil aslında da bunun doğru olduğuna inanıyordu. Jivohov'un 300 bin ruble borcu vardı. Tek kuruş bile geliri yoktu ama yine de yaşıyordu. Hem de nasıl? Herkesin umudunu kestiği Kont Kritsov'un yine de 2 metresi vardı. Petrovski de 5 milyon harcamıştı ve hala aynı biçimde yaşıyordu. Bir mali kuruluşun müdürüydü ve 20 bin ruble maaş alıyordu. Bütün bunların dışında Petersburg, Stefan Arkadyevich'in üzerinde hoş bir fiziksel etki yaratıyordu. Burada gençleşiyordu. Moskova'dayken sık sık ağıran saçlarına bakmak, akşam yemeğinden sonra uyuklamak, kendini ağırlaşmış hissetmek, merdivenden çıkarken soluğu kesilmek, sosyetede kadınların yanında sıkılmak, baloda dans etmemek gibi haller geliyordu başına. Petersburg'da ise kendini 10 yaş daha genç hissediyordu. Yurt dışından yeni dönen 60'lık Prens Piotr da Obrunski'nin dün söylediği şeyleri hissediyordu. Biz burada yaşamasını bilmiyoruz. İnanır mısın? Yazı Baden'de geçirdim ve kendimi delikanlı gibi hissettim. Genç bir kadın görmeyeyim. Aklıma hemen yemekten sonra biraz içiyoruz. İnsana güç veriyor içki. Rusya'ya döndüm. Köye, karımın yanına gitmek zorunda kaldım. 2 hafta sonra artık sabahlarımı sırtımdan çıkarmamaya başladım. Akşam yemeği için canım giyinmek bile istemiyordu. Genç kadınları aklıma bile getirmiyordum. Yaşlı biri olup çıkıvermiştim. Ruhumun kurtuluşunu düşünmekten başka yapacak işim kalmamıştı. Bunun üzerine yeniden Paris'e gittim ve orada gençliğimi yeniden buldum. Stefan Arkadyevich de aynı duyguyu hissediyordu. Moskova'da kendini öylesine kapıp koyuveriyordu ki kısa bir süre sonra belki o da ruhunun kurtuluşunu düşünmekten başka bir şey yapmayacaktı. Oysa burada Petersburg'da kendini tamamen gençleşmiş hissediyordu. Stefan Arkadyevich ile Prenses Betsy Tverskaya arasında eskiden beri süren tuhaf bir ilişki vardı. Stefan Arkadyevich her zaman bu bayana kur yapar ve ona şaka yolda uygunsuz şeylerden söz ederdi. Başka şeyler anlatsa onun hoşlanmayacağını bilirdi kuşkusuz. Karenin'le konuşmasının ertesi günü Stefan Arkadyevich Prenses Betsy'yi görmeye gidince kendini öylesine genç hissetti ki bu ikiyüzlülük ve flörtte çok ileri gitti. Artık işin içinden nasıl sıyrılacağını bilemiyordu. Çünkü ne yazık ki prensesten hoşlanmadığı gibi ondan tiksiniyordu da. Ama bu davranışı Prenses Betsy'nin hoşuna gidiyordu. Bu yüzden de Prenses Miyakka'ya gelip onların baş başa konuşmalarına son verince çok sevindi. Prenses Miyakka'ya Stefan Arkadyevich'i görünce ''Ah demek buradasınız'' dedi. ''Ey zavallı kız kardeşiniz nasıl? Bana öyle bakmayın'' diye ekledi. Ondan 100 bin kat beter olan herkes ona taş attığından beri ben annemin çok iyi yaptığını düşünüyorum. Petersburg'da olduklarını bana bildirmediği için Vronsky'yi bağışlayamam. Onu ziyarete gider her yere götürürdüm. Rica ederim ona sevgilerimi iletin. Bana ondan söz edin. Stefan Arkadyevich saflığından Prenses Miyakkaya'nın "ondan söz edin bana" sözüne inanarak "durumu çok zor o" diye söze başladı. Ama Prenses Miyakkaya hemen sözünü keserek kendisi anlatmaya başladı. "Anna benim dışımda herkesin gizlice yaptığı şeyi yaptı. Yalan söylemek istemedi, iyi de etti. Çılgın inçliğinizi terk etmekle daha da iyi etti. Özür dilerim, herkes onu akıllı adam diyor. Oysa ben onu her zaman aptal bulmuşumdur. Ama Lidya Ivanovna ve Landau ile ilişki kurduğundan beri ona kaçık diyorlar. Herkesin düşüncesine katılmak istemem ama ne yazık ki bu kez olanaksız bu. Rica ederim bunun ne demek olduğunu bize açıklayın" diye başladı Stefan Arkadyevich. "Dün kız kardeşim konusunda konuşmak üzere onun evine gittim. Ondan kesin bir yanıt istedim. Bana yanıt vermedi. Düşüneceğini söyledi. Bu sabah da yanıt yerine Kontes Lidya Ivanov'dan akşam için bir çağrı pusulası aldım." Prenses Miyakkaya neşeyle "tamam tamam" dedi. "Landau'nun fikrini alacaktır." "Landau'nun mu? Neden, kim bu Landau? Nasıl bilmiyorsunuz? Şu ünlü Jules Landau. Şu geleceği gören adam. O da kaçayım biri ama kız kardeşinizin kaderi onun elinde. Taşla'da yaşamak bu demektir. Bilmezsiniz siz. Landau Paris'te bir mağazada tezgahtardı. Bir gün doktora gitmiş. Doktorun bekleme salonunda uyuyakalmış. Ve hastalara önerilerde, olağanüstü önerilerde bulunmaya başlamış. Sonra Yuri Melevinsky'nin "şu hasta olan, onu tanıyor musunuz? Karısı bu Landau'yu duymuş ve kocası için onu getirtmiş. Şimdi ona bakıyor. Bana kalırsa bunun hiçbir yararı olmadı. Adam hala hasta. Ama onlar Landau'ya inanıyorlar ve her yere yanlarında götürüyorlar onu. Rusya'ya da getirdiler. Kontes Bezubova'yı iyileştirdi. Şimdi de herkese bakıyor. O da onu o kadar sevdi ki kendine evlat edindi." "Nasıl evlat edindi?" "Edindi işte. Artık Landau değil, Kont Bezubov oldu. Ama anlatmak istediğim bu değil. Lidya, onu çok severim ama aklı başında değil. Doğal olarak bu Landau'ya bağlandı. Onsuz ne Lidya ne de Alexey Alexandrovich hiçbir karar vermiyorlar. Bu yüzden de kız kardeşinizin kaderi bundan böyle şu Landau'nun ya da öteki adıyla Kont Bezubov'un ellerinde." Bart Niyanski'de yediği nefis akşam yemeğinden ve içtiği güzel konyaktan sonra Stefan Arkadyevich biraz gecikmiş olarak Kontes Lidya Ivanovna'nın evine vardı. Alexey Alexandrovich'in tanıdığı pardesüyle tuhaf, kopçalı, ince bir paltoya bakarak kapıcıya "Kontes'in yanında kimler var? Fransız mı?" diye sordu. Kapıcı ciddi bir tavırla "Alexey Alexandrovich Karenin ve Kont Bezubov var" diye yanıt verdi. Stefan Arkadyevich merdivenlerden çıkarken Prenses Miyakkaya iyi tahmin etmiş diye düşündü. Garip şey, yine de bununla yakınlık kurmak işe yarar. Çok sözü geçen bir kadın. Pomorski'ye bir şey söylerse iş biter. Dışarıda hava henüz aydınlıktı ama Lidya Ivanovna'nın panjurları inik, küçük salonunda lambalar çoktan yakılmıştı. Asma bir lambayla aydınlatılmış yuvarlak masanın çevresine Kontes de Alexey Alexandrovich oturmuş, alçak sesle konuşuyorlardı. Orta boylu, zayıf, kalçaları kalın kalçalarına benzeyen, dizleri şişmiş, yüzü solgun, oldukça sevimli, güzel gözlü, ceketinin yakasına kadar inen uzun saçlı bir adam duvardaki bir portreye bakarak ayakta duruyordu. Stefan Arkadyevich ev sahibesini ve Alexey Alexandrovich'i selamladıktan sonra yabancı adama bir göz attı. Kontes Oblonski'yi şaşırtan yumuşak bir sesle "Bay Landau" diye seslendi. Onları tanıştırdı. Telaşla dönen Landau yaklaştı, gülümseyerek Stefan Arkadyevich'in uzattığı eli kendi kuru nemli avucuna aldı. Sonra hemen uzaklaşarak portrelere bakmaya koyuldu yeniden. Kontes de Alexey Alexandrovich ciddi ciddi bakıştılar. Kontes Lidya Ivanovna Karenin'in yanında bir yer göstererek Stefan Arkadyevich'e "Sizi özellikle de bugün gördüğüme çok sevindim" dedi. Önce Fransız'a, ardından da Alexey Alexandrovich'e bir göz atarak alçak sesle ekledi. "Onu söze Bay Landau olarak tanıttım. Ama aslında o Kont Bezubov'dur. Belki bunu siz de bilirsiniz. Yalnız o bu unvanla anılmaktan hoşlanmıyor." Stefan Arkadyevich, "Evet, bundan söz edildiğini duydum" diye yanıt verdi. "Kontes Bezukova'yı tümden iyileştirmiş diyorlar." Kontes Alexey Alexandrovich'e, "Kontes az önce beni görmeye gelmişti" dedi. "Ne acı, bu ayrılık onun için korkunç bir darbe." "Kesin olarak mı gidiyor?" diye sordu Karenin. Kontes Lidya Ivanovna Stefan Arkadyevich'e bakarak, "Evet, Paris'e dönüyor. Dün ses duydu." "Ses demek?" diye yineledi Oblonski. "Bu insanların arasında henüz çözemediği tuhaf bir şeylerin dönmekte olduğunu ya da dönebileceğini ve tedbirli olması gerektiğini hissediyordu. Kısa bir sessizlikten sonra Kontes Lidia Ivanovna ana konuya değinerek yapmacık bir gülümsemeyle Oblonski'ye "Sizi epeydir tanıyorum ve daha yakından tanıdığıma seviniyorum," dedi. "Les amis de nos amis sont nos amis." "Ama gerçek dost olmak için insanın dostunun ruhsal durumunu düşünmesi gerekir. Korkarım siz Alexey Aleksandrovic konusunda aynı şeyi yapmıyorsunuz." Güzel, düşünceli gözlerini kaldırarak, "Kimden söz ettiğimi anlıyor musunuz?" Oblonski neyin söz konusu olduğunu anlayamadığından bu yüzden yuvarlak sözlerle yetinmek istedi. "Evet, biraz anlıyorum. Alexey Aleksandrovic'in durumunu anlıyorum," dedi. Kontes Lidia Ivanovna ciddi bir tavırla, "Değişiklik onun dış durumunda değil," dedi. Aynı zamanda kalkıp London'un yanına gelen Alexey Aleksandrovic'i sevdalı bakışlarla izledi. Onun yüreği değişti. "Sanırım siz ondaki bu değişikliği pek iyi anlamıyorsunuz." "Yani genel olarak bu değişikliği gözümün önüne getirebiliyorum. Biz onunla her zaman yakın dostuk. Şimdi de..." Stepan Arkadyevich, kontesin bakışına yumuşak bir bakışla karşılık verirken, onun iki bakandan hangisiyle daha yakın olduğunu, hangisinden kontesin desteğini isteyebileceğini düşünüyordu, konuşmasını sürdürdü. "Ondaki bu değişiklik yakınlarına karşı sevgi duygularını zayıflatamaz. Tersine bu değişiklik sevgiyi artırmalıdır." Kontes Lidia Ivanovna, "Korkarım beni anlamıyorsunuz," dedi. Bakışlarıyla bir tepsiyle çayı getiren uşağı işaret ederek, "Çay içmez misiniz?" diye sordu. "Pek anlayamıyorum Kontes. Kuşkusuz uğradığı felaket..." Kontes Stefan Arkadyevich'e sevgiyle bakarak, "Evet, felaket. Yüreği bu felaketten yepyeni bir güç kazandığı için bu onun için büyük bir mutluluk oldu," dedi. "Galiba her ikisiyle de konuşmasını rica edebilirim," diye düşündü Stefan Arkadyevich. "Elbette Kontes," dedi. "Ama düşünüyorum da bu değişiklikler öylesine kişiseldir ki hiç kimse, hatta en yakın dost bile bundan söz edilmesinden hoşlanmaz. Tam tersine biz bunları konuşmak, birbirimize yardım etmek zorundayız." "Evet, elbette. Ama inançlar öyle birbirinden farklı ki, ayrıca da..." Oblonski tatlı tatlı gülümsedi. "Kutsal gerçeğin yarattığı şeyde görüş ayrılığı olamaz." "Oo, elbette ama..." Stefan Arkadyevich şaşırarak sustu. Birden kontesin dinden söz ettiğini anlayıverdi. Alexey Aleksandrovich, Lidia Ivanovna'ya yaklaşarak ciddi bir tavırla, "Galiba uyuyacak," diye fısıldadı. Stefan Arkadyevich arkasına döndü. Lando iskemlenin arkalığına dayanmış, pencerenin yanında oturuyordu. Ona baktıklarını fark edince başını kaldırdı, çocuk gibi saf saf gülümsedi. Lidia Ivanovna, "Onunla ilgilenmeyin," dedi. İskemliği usulcu Alexey Aleksandrovich'e uzattı. "Fark ettim," diye söze başladı. O sırada uşak elinde bir mektupla içeri girdi. Lidia Ivanovna mektuba hemen bir göz attı. Özür dileyerek bir yanıt yazdı, sonra yerine döndü. "Moskovalıların, özellikle de erkeklerinin din konusunda son derece kayıtsız olduklarını fark ettim." Stefan Arkadyevich, "Yo, hayır Kontes, bence Moskovalılar dine en çok bağlı insanlar olarak tanınırlar," diye bağırdı. Alexey Aleksandrovich belli belirsiz bir gülümsemeyle, "Ne yazık ki siz de kayıtsız kalanların arasındasınız galiba," dedi. Lidia Ivanovna, "İnsan nasıl kayıtsız kalabilir?" dedi. Stefan Arkadyevich en tatlı gülümsemesiyle, "Yani ben kayıtsız değil, bekleyiş halindeyim," dedi. "Benim için henüz bu sorunları düşünme zamanının geldiğini sanmıyorum." Alexey Aleksandrovich ile Lidia Ivanovna bakıştılar. Alexey Aleksandrovich dalgın dalgın, "Zamanın gelip gelmediğini hiç bilemeyiz," dedi. "Hazır olup olmadığımızı kendimize soramayız. İnsanların kendi anlayışlarıyla bizi yönetmelerine izin vermemek büyük mutluluktur. Bu mutluluk kimi zaman onu elde etmeye çalışanların değil de soyul gibi hazırlıksız olanlara gelir." Fransızın hareketlerini izleyen Lidia Ivanovna, "Hala olmuyor," dedi. Lando ayağa kalktı ve yanlarına yaklaştı. "Sizi dinlememe izin verir misiniz?" dedi. Lidia Ivanovna ona sevgiyle bakarak, "Elbette, sizi rahatsız etmek istemedim, yaklaşın," dedi. Alexey Aleksandrovich konuşmasını sürdürdü. "Işığı yitirmemek için yalnızca gözleri kapamamak gerekir." Kontes Lidia Ivanovna büyük bir mutlulukla gülümseyerek, "Ah, onu sürekli içimizde hissetmenin verdiği mutluluğu bir bilseydiniz," dedi. Stefan Arkadyevich karşı çıkarak, "Ama insanın kendini bu yüceliğe erişmek için yetersiz hissettiği anlar da olabilir," dedi. Dinsel yüce değerlere saygı duyarmış gibi davrandığı için ikiyüzlülük ettiğinin bilincinde olarak Pomorski'ye söyleyeceği bir tek sözcükle o çok istediği mevkiyi elde etmesini sağlayacak bir insanın önünde kendi özgür düşüncesini açıp açmamak konusunda karar veremiyordu. Yani günahın buna engel olduğunu mu söylemek istiyorsunuz dedi Lidya Ivanovna. Yanlış bir düşünce bu. İnanan için günah diye bir şey yoktur. Günah zaten bağışlanmıştır. İkinci pusulayı getiren hizmetçiye dönerek özür dilerim dedi. Kontes pusulayı hemen okudu ve sözlü olarak yanıtını bildirdi. Yarın büyük düşesin evinde deyin. İnanan birinin günahı yoktur diye sürdürdü Lidya Ivanovna. Stefan Arkadyeviç din dersi kitaplarından anımsadığı bir cümleyle karşı çıktı. Evet ama ibadetsiz inanç ölü bir inançtır dedi. Düşüncesinde özgür olduğunu yalnızca gülümseyerek belirtti. Alexey Alexandrovich Lidya Ivanovna'ya sitem edercesine dönerek Havari Jack'ın mektuplarından bir bölüm dedi. Bunun aralarında çok konuştukları bir konu olduğu belliydi. Bu ayetin yanlış yorumlanması öyle kötülüklere yol açmıştır ki insanı bu yorum kadar dinden uzaklaştıran hiçbir şey yoktur. Bir şey yapmıyorum, öyleyse inanamam. Oysa bu söz tam tersini söylüyor. Lidya Ivanovna küçümseyerek, çalışarak, oruç tutarak Tanrı'ya hizmet etmek, insanın ruhunu kurtarması demektir dedi. Bunlar bizim keşişlerimizin gülünç yorumlarıdır. Hiçbir yerde söylenmemiş bu. Kontes saraya yeni alınmış genç nedimeleri sıkılganlıktan kurtarıp, onlara cesaret vermek ister gibi bir gülümsemeyle Oblonski'ye bakarak ekledi. Kuşkusuz bu çok daha kolay ve yalındır. Alexey Alexandrovich Kontes Lidya Ivanovna'nın sözlerini onaylayan bir bakışla "Biz bizim için acı çeken İsa tarafından kurtarıldık." dedi. "Vous comprenez l'anglais?" diye sordu Lidya Ivanovna. Olumlu yanıt alınca kalkıp rafların üstünden bir kitap aldı. Karenine "Safe and Happy'yi mi yoksa Under the Wind mi okuyayım?" diye sordu. Kitabı alıp geldi ve açtı. Çok kısa, burada inanca ulaşmanın yolu anlatılmış ve insanın ruhunu dolduran ahiret mutluluğu tanımlanmış. İnanan yalnız değildir. Bu yüzden mutsuz olamaz. Göreceksiniz. Okumaya hazırlanırken uşak Bayan Borozdin'in geldiğini haber verdi. Yarın saat 2'de gelmesini söyleyin. Parmağını kitabın sayfası arasına koyarak güzel hülyalı bakışlarıyla baktı. Evet diye sürdürdü. Bakın gerçek din nasıl davranıyor. Maria Sanina'yı tanıyor musunuz? Onun uğradığı felaketi biliyor musunuz? Biricik çocuğunu yitirmişti. Umutsuzluğa düşmüştü. Sonra ne oldu? Bu dostu buldu ve şimdi çocuğunu öldürdüğü için Tanrı'ya şükrediyor. İnancın verdiği mutluluk budur işte. Stefan Arkadyeviç biraz kendini toparlamaya fırsat bulacağını umarak "O evet bu" diye başladı. "Hayır, bugün ondan bir şey istememek daha iyi olacak. Yeter ki bir gaf yapmadan çıkıp gideyim buradan" diye düşündü. Kontes Lidya Ivanovna Lando'ya dönerek "Bu sizi sıkıyor mu?" diye İngilizceyi anlamıyorsunuz ama çok kısa. Lando gülümseyerek anlıyorum diye yanıt verdi, gözlerini kapadı. Alexey Alexandrovich ile Lidya Ivanovna anlamlı bakıştılar, sonra okumaya başladı. Stefan Arkadyeviç duyduğu garip sözcüklerin kendisini şaşkına çevirdiğini hissediyordu. Petersburg yaşamının karmaşıklığı genellikle onu hareketlendiriyor, Moskova'nın sakinliğinden kurtarıyordu. Ama bu yaşamın karmaşıklığını alışkın ve yakın olduğu çevrelerdeyken seviyor ve anlıyordu. Bu tuhaf çevrede tersine şaşırmış, aptallaşmış ve hiçbir şey anlamamıştı. Kontes Lidya Ivanovna'yı dinlerken ve Lando'nun güzel hülyalı saf ya da kurnaz bunu biliyordu, bakışlarının üzerine dikilmiş olduğunu görürken Stefan Arkadyeviç başının ağırlaştığını hissediyordu. En karmaşık düşünceler kafasında dolaşıyordu. Maria Sanina çocuğunun ölümüne seviniyor. Şu anda sigara içmek ne hoş olurdu. İnsanın kurtulması için inanması yeter. Keşişler bunun nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorlardı. Kontes Lidya Ivanovna biliyor. Başımdaki bu ağırlık da ne, konyaktan mı yoksa bu saçma konuşmalardan mı? Yine de bana öyle geliyor ki hiç gaf yapmadım. Ama bir şey isteyemem. Bunun insanları yakalmaya zorladığını söylüyorlar. Ya beni de zorlarsa? Hayır, çok aptalca olurdu bu. Okuduğu bu saçmalıklar da ne? Ama iyi okuyor. Lando, Bezubov'muş. Ama neden Bezubov? Sayın Arkadyeviç birden isteği dışında alt çenesinin esneme isteğiyle açıldığını hissetti. Bunu gizlemek için favorilerini düzeltti, silkindi ama sonra içinin geçtiğini, neredeyse horlayacağını fark etti. Kontes Lidya Ivanovna uyuyor derken uyanıverdi. Stefan Arkadyeviç bir suç işlemiş ve yakalanmış gibi korkuyla uyandı. Ama az önceki sözlerin kendisine değil de Lando'ya söylendiğini anlayınca rahatladı. Fransız da Stefan Arkadyeviç gibi uyumuştu. Stefan Arkadyeviç'in uyuması buradaki insanlara bir hakaret sayılır diye düşünüyordu. Dahası böyle düşünmüyor, bu ona çok garip görünüyordu. Oysa Landon'un uyuması onları, özellikle de Kontes Lidia Ivanovna'yı sevince boğuyordu. Kontes Lidia Ivanovna hışırtı yapmaması için ipekli giysisinin kıvrımlarını tutarak heyecanla dedi fısıltıyla. Heyecanından karınına dostum diyordu. Şşş dedi yeniden içeri giren uşağa. Kimseyi kabul etmiyorum. Fransız başını iskemlenin arkalarına bayılmış uyuyor ya da öyle görünüyordu. Dizlerinin üstüne koyduğu terli eli bir şey yakalamak istercesine kımıldıyordu. Alexey Alexandrovich ayağa kalktı, yaklaştı, masaya tutunarak elini Fransızın eline koydu. Stefan Arkadyevich de ayağa kalktı. Uyuyorsa uyanmak için gözlerini iri iri açtı. Sırayla bir ona bir ötekine baktı. Bütün bunlar gerçek miydi? Oblonski'nin aklı iyice karışıyordu. Fransız gözlerini açmadan Fransızca, son gelen kişi, sorular soran kişi dışarı çıksın, çıksın dedi. Beni bağışlayın ama görüyorsunuz, saat 10'a doğru ya da en iyisi yarın sabah yine gelin. Kel sor, Semua ne sepa diye sordu. Olumlu yanıt alınca Lidia Ivanovna'dan isteyeceği şeyi ve kız kardeşin sorununu da unutarak ayaklarının ucuna basarak kalktı. Bir tek isteği vardı yalnızca, olabildiğince çabuk çıkıp gitmek buradan. Peri bir evden kaçarmış gibi koşarak sokağa çıktı. Orada bir an önce kendine gelmek için kapıcıyla konuştu, şakalaştı. Son perdede yetiştiği Fransız tiyatrosunda, sonra lokantada şampanya içerken Stefan Arkadyevich yavaş yavaş havasını bulmaya başladı. Bununla birlikte o geceden kalma bir rahatsızlık hissediyordu. Petersburg'da Pyotr Oblonski'nin eline gelince Betsy'nin bir pusulasını buldu. Betsy ona başladıkları konuşmayı bitirmek isteğini, ertesi gün gelmesini yazıyordu. Kaşlarını çatarak pusulayı okumayı tam bitirmişti ki dışarıda ağır bir şey taşıyan insanların yavaş ayak seslerini işitti. Stefan Arkadyevich ne olduğuna bakmak için çıktı. Gençleşen Pyotr Oblonski'ydi bu. Öyle sarhoştu ki merdivenleri çıkamıyor, yine de kendisini yere bastırmalarını istiyordu. Stefan Arkadyevich'i görünce ona asıldı, odasına sürükledi, akşamı nasıl geçirdiğini anlattı ve hemen uyudu. Stefan Arkadyevich'in morali çok bozuktu. Başına pek sık gelmezdi böyle şey. Bir süre uyuyamadı. Anımsadığı şeylerin tümü iğrençti. Ama en kötüsü Kontes Lidia Ivanovna'nın evinde geçirdiği akşamdı. Ertesi gün annenin boşanma isteğini Alexey Alexandrovich'ten kesin bir red yanıtı aldı. Bu kararın Fransızın gerçekten ya da yalancıktan uyuduğu sırada söylediği sözlere göre alınmış olduğunu anladı. Aile yaşamında karı kocanın bir işe girişebilmesi için ya aralarında kesin bir uyuşmazlık ya da sevgi dolu bir anlaşma olması gerekir. Karı koca arasındaki ilişki belirsizse, bu ilişkide ne anlaşma ne de anlaşmazlık varsa hiçbir işe girişmeleri olanaksızdır. Pek çok aile yalnızca aralarında tam bir anlaşmazlık ya da bir anlaşma olmadığı için bakıp usandıkları aynı yerde yıllar boyu yaşarlar. Güneşin artık bahar güneşi gibi ılık olmayıp yakıcı yaz sıcağıyla parladığı, geniş caddelerdeki ağaçların epeyden beri yapraklandığı ve yaprakların tozlarla kül rengine dönüştüğü sıcak ve tozlu Moskova'daki yaşam Vronski ve Anna için dayanılmaz olmuştu. Uzun zamandır kararlaştırmış oldukları Vozdyanskoye'ye gitmek yerine ikisinin de tiksindiği Moskova'da yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bunun tek nedeni uzun zamandır aralarında anlaşma olmamasıydı. Onları ayıran öfkenin gözle görülür hiçbir nedeni yoktu. Anlaşmazlığa açıklık getirmek için girişilen denemeler onu ortadan kaldıracağı yerde daha da büyütüyordu. Öfkelerinin gerçek nedeni Anna için Vronski'nin kendisinden sormaya başlamış olması, Vronski içinse Anna yüzünden yanlış davranışta bulunduğuna pişman olması ve Anna'nın onun durumunu hafifleteceğini daha da zorlaştırmasıydı. Ne biri ne de öteki karşısındakinin öfkesine hak veriyor ama sürekli olarak birbirlerine sitem ediyor ve her fırsatta bunu göstermeye çalışıyordu. Anna'ya göre Vronski bütün alışkanlıkları, düşünceleri, istekleri, ruhsal ve fiziksel yaratılışıyla bir tek şeyden, kadınlara duyduğu sevgiden ibaretti ve bu sevginin genç kadının duygularına göre yalnız onun üzerinde yoğunlaşması gerekiyordu. Vronski'nin sevgisi zayıfladığına göre demek ki bir bölümünü başka bir kadına veriyordu ve bu yüzden kıskanıyordu Anna. Bir kadını değil de sevgisinin azalmasını kıskanıyordu Anna. Kıskançlığının elle tutulur bir kanıtı olmadığı için de bir kanıt arıyordu. En küçük bir anıştırma üzerine kıskançlığını bir konudan başka bir konuya yöneltiyordu. Kimi zaman Vronski'nin bekarlarla arkadaşlığı yüzünden karşılaşabileceği kötü kadınları, kimi zaman sık sık görüştüğü sosyete kadınlarını, kimi zaman da Vronski'nin evlenmek üzere kendisini aldatabileceği düşsel bir genç kızı kıskanıyordu. Özellikle bu son durum ona çok acı veriyordu. Çünkü Vronski'nin kendisi içten bir anında tedbirsiz davranıp annesinin onu yanlış anladığı için Prenses Sorokina ile evlenmeye teşvik ettiğini söylemişti ona. Kıskanç Anna bu yüzden ona kızıyor ve öfkesini haklı göstermek için de türlü bahaneler arıyordu. Durumunu ağırlaştıran her şey yüzünden Vronski'yi suçluyordu. Moskova'daki bekleyiş günleri, Alexey Alexandrovich'in kararsızlığı, Anna'nın içinde bulunduğu yalnızlığıydı bunlar. Eğer Vronski onu sevmiş, bu durumun neden zor olduğunu anlamış olsaydı, onu bu durumdan kurtarırdı. Köye gidecekleri yerde, Moskova'da kalmış olmaları bile hep ona sitem etmek içindi. Anna'nın istediği gibi köye kapanıp kalmıyordu Vronski. Sosyeteye gereksinimi vardı onun. Bu yüzden de ağırlığını anlamak istemediği bu korkunç duruma sokuyordu Anna'yı. Anna'ya göre oğluyla sonsuza dek ayrı kalmalarının nedeni de Vronski'ydi. Aralarında seyrek görülen duygulu anlar bile onu yatıştırmıyordu. Vronski'nin duygulu olmasında eskiden olmayan ve genç kadını sinirlendiren bir tür sakinlik ve kendine güven seziyordu. Gece oluyordu. Anna tek başına bir bekarlar yemeğine çağrılmış olan Vronski'yi bekliyor. Çalışma odasında sokaktan gelen en küçük bir sesin bile duyulduğu yerdi burası. Bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve bir gün önceki kavgalarını en ince ayrıntısına dek aklından geçiriyordu. Kavgayı başlatırken bahane ettikleri o kırıcı sözlerden yalnızca kavganın ilk sözlerini anımsadı. Böylesine şiddetli bir kavganın ikisini de hiç ilgilendirmeyen bu kadar masum sözlerden çıkmış olmasına uzun süre inanamadı. Ama yine de böyle olmuştu işte. Vronski yararsız bulduğu kız liseleriyle alay etmeye başlamıştı. Anna da onları savunmuştu. Vronski Anna'nın korumasına aldığı İngiliz kızı Ganna'nın fizik öğrenmeye hiç gereksinimi olmadığını söyleyerek genel olarak kadınların eğitim görmelerini küçümsemişti. Bu Anna'yı sinirlendiriyordu. Bu sözlerde kendi uğraşlarına karşı küçümseyici bir anıştırma görmüştü. Bu hakarete karşılık vermek için bir yanıt aramış ve bulmuştu. Benim duygularımı anlayabileceğinizi umuyordum. Seven bir erkekten beklenir bu. Yalnızca biraz daha kibar olmanızı isterdim. Vronski gerçekten de öfkeden kızarmış ve tatsız birkaç söz söylemişti. Anna onun ne dediğini anımsamıyordu şu anda. Ama Vronski anlaşılmaz bir biçimde ona acı vermek amacıyla "Gerçekten de bu kıza gösterdiğiniz ilgi umurumda bile değil. Çünkü bu işte içten davranmadığınızı görüyorum." demişti. Korkunç yaşamına katlanabilmesi için Anna'nın onca çaba harcayarak yarattığı dünyasını Vronski'nin böylesine acımasızca yıkması, onu içten olmamakla, yapmacıklarla suçlarken yaptığı haksızlık Anna'yı çileden çıkarmıştı. Odadan çıkarken, "Ne yazık ki siz yalnız kaba ve maddi şeylerden anlar ve onları doğal bulursunuz." diye yanıt vermişti. Akşam Vronski Anna'nın yanına geldiği zaman neden kavga ettiklerini anımsamıyorlardı artık. Bununla birlikte her ikisi de çarpışmanın henüz bitmemiş olduğunu hissediyordu. Bugün de o ana dek hiç evde görünmemişti Vronski. Anna kendini öylesine yalnız ve üzgün hissediyordu ki her şeyi unutup bağışlamak, sevgilisiyle barışmak istiyordu. Kendini suçlamak, onu haklı çıkarmak istiyordu. Suçlu benim, sinirli, kıskanç ve çılgınım ben. Onunla barışacağım, birlikte köye gideceğiz, orada daha sakinleşirim dedi içinden. İçten değil o, birden aklına geliverdi. Onu en fazla gücendiren sözü anımsadı. Sözden çok kırıcı tavrı gücendirmişti onu. Ne söylemek istediğini anlıyorum. İnsanın kendi kızı varken başkasının kızını sevmesi doğru değildir. Sergiye olan ve kendisi için feda ettiğim sevgimi nereden anlasın ki? Oh şu bana kötülük yapma isteği yok mu? Hayır, başka bir kadını seviyor, başka türlü olamaz. Birden sakinleşeceği yerde yeniden eski düşüncelerinin çevresinde donup durduğunu ve sinirlenmeye başladığını fark etti. Olabilir mi bu diye düşündü. Her şeyi üzerime alamaz mıyım? Vronski namuslu, dürüst biri. Beni seviyor, ben de onu seviyorum. Şu günlerde boşanacağım. Daha ne yapmam gerek? Sakin olmalı, kendime güvenmeliyim. Bütün suçu üzerime alacağım. Evet, eve döndüğü zaman suçlu olmasam bile suçlu olduğumu söyleyeceğim. Sonra gideriz. Sonra daha fazla düşünmemek ve öfkeye kapılmamak için zili çaldı. Gelen hizmetçiye köye götüreceği eşyaları koymak için sandık getirmesini buyurdu. Vronski saat 10'da geldi. Anna tatlı ve pişman olmuş bir tavırla onu karşılamaya çıktı. "Eğlenceli miydi?" diye sordu. Borowski bir bakışta annenin keyifli olduğunu anlayarak her zamanki gibi diye yanıt verdi. Annenin ruhsal durumundaki bu değişikliklere çoktan alışmıştı. O gün buna daha çok sevindi. Çünkü kendisi de çok keyifliydi. Holdeki sandıkları görünce "Neler görüyorum, işte bu çok iyi." dedi. "Evet, gitmemiz gerek, dolaşmaya çıktım. Hava öyle güzel ki canım köye gitmek istedi. Gitmememiz için hiçbir neden yok değil mi?" "Benim de tek isteğim bu. Hemen dönerim, konuşuruz, gidip üstümü değişeyim. Çayı hazırlat." Ruski çalışma odasına girdi. Onun artık şımarıklık yapmaktan vazgeçen bir çocuğa söylüyormuş gibi "İşte bu çok iyi" deyişinde hakaret eden bir şeyler vardı. Daha da kırıcı olan konuşmasındaki alçak gönüllü havayla kendini en güveni arasındaki zıtlıktı. Bu yüzden Anna içindeki kavga etme isteği duydu. Ama iradesini zorlayıp kendini tuttu ve aynı neşeyle Bronski'yi karşıladı. O gün neler yaptığını ve yolculuk tasarlarını anlattı ona. "Esinlenmiş gibi birden aklıma geliverdi," dedi. "Boşanmayı neden burada bekleyelim? Daha fazla bekleyemem. Umut etmek istemiyorum. Boşanmadan söz edilmesini istemiyorum artık. Bunun yaşantımı hiçbir şekilde etkilememesi için karar verdim. Haklı değil miyim?" Ruski annenin heyecanlı yüzüne endişeyle bakarak "Haklısın elbette," dedi. Anne kısa bir sessizlikten sonra "Orada neler yaptınız? Kimler vardı?" diye sordu. Ruski çağrılıların adlarını saydı. "Yemek oldukça iyiydi. Sonra kayık yarışları yapıldı. Her şey oldukça hoştu. Ama Moskova'da ille de biraz ridikul yapılır. Bir bayan geldi. İsveç kraliçesinin yüzme öğretmeniymiş. Sanatını gösterdi." Anna kaşlarını çatarak "Nasıl biriydi, yaşlı mıydı?" diye sordu. "Evet, kırmızı yüzme giysisi giymiş, yaşlı çirkin bir bayandı." "Ne zaman gidiyoruz?" Anna ona yanıt vermeden konuşmasını sürdürdü. "Ne saçmalık, gerçekten de çok güzel yüzüyor muydu?" "Yok, hiçbir özelliği yoktu. Ben de senin gibi düşünüyorum, saçmalık bu. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun?" Anne tatsız bir düşünceyi kafasından koymak istermiş gibi başını salladı. "Ne zaman mı?" "Ama en kısa zamanda gitsek daha iyi olmaz mı? Yarın zamanımız yok, yarından sonra." "Güzel, yok. Dur, yarından sonra pazartesi. Anneme gitmem gerek," dedi Bronski sıkkın bir tavırla. Çünkü annesine gitmesi gerektiğini söyler söylemez annenin kuşkulu bakışlarının üzerine dikildiğini sezdi. Onun sıkıntılı tavrı genç kadının kuşkusunu uyandırmıştı. Anna kızardı. Bronski'den biraz uzaklaştı. Şimdi sorun İsveç kraliçesinin yüzme öğretmeni değil, köyde Prenses Vronski ile birlikte yaşayan Prenses Sorokina'ydı. "Yarın gidebilirsin," dedi Anna. "Olanaksız, oraya gitmeni gerektiren işin vekaletnamesini ve parayı yarın alamam." "Öyleyse hiç gitmeyiz." "Peki ama neden?" "Ben daha sonra gitmem, ya pazartesi ya da hiç." Vronski şaşırdı. "Ama neden?" diye sordu. "Çok anlamsız bir şey." "Senin için öyle olabilir çünkü sen hiç düşünmüyorsun beni. Nasıl yaşadığımı anlamak istemiyorsun. Burada bir tek şeyle oyalanıyorum." "Hanna, sen de bunu bir komedi olduğunu söylüyorsun. Dün bana kızımı sevmediğimi, bu İngiliz kızı seviyor gibi göründüğümü ve bunun doğal olmadığını söyledin. Sorarım sana, burada ne türlü bir yaşam benim için doğal olabilir?" Anna birden kendini topladı ve kendini böylesine kaba koyverdiği için korktu. Kendini mahvettiğini biliyor ama yine de kendini tutamıyor, her suçu onun üzerine yıkarak haksızlığını kanıtlamak istiyordu. "Ben bunu hiç söylemedim, ben yalnızca ansızın ortaya çıkıveren bu sevgiyi anlamadığımı söyledim." "Her zaman dürüstlüğünle övünen sen neden gerçeği söylemiyorsun?" Vronski içinde kabaran öfkeyi tutarak tatlı bir sesle "Ben hiçbir zaman övünmem, yalan söyleme," dedi. "Yazık ki saygı duymuyorsun." Sevginin boş bıraktığı yeri alsın diye saygıyı uydurmuşlar. Eğer beni sevmiyorsan bunu açıkça söylemen daha doğru, daha dürüstçe olur. Vronski ayağa kalkarak bağırdı. "Hayır, artık dayanılmaz oldu." Annenin önünde durdu yumuşak bir sesle. "Neden sabrımı deniyorsun? Bunun da bir sınırı vardır," dedi. Anna Vronski'nin yüzüne ve özellikle acımasız, öfkeli bakışlarını dolduran nefret anlamına dehşetle bakarak "Bununla ne demek istiyorsunuz?" diye bağırdı. "Demek istiyorum ki," diye başladı Vronski ama durdu. "Size benden ne istediğinizi soruyorum." Anna onun ne demek istediğini anlayarak "Ne isteyebilirim ki? Yalnızca istemiş olduğunuz gibi beni bırakmamanızı istiyorum. Bu ikinci kez oluyor. Sevgi istiyorum. O da yok artık. Demek ki her şey bitti." Anna kapıya doğru yürüdü. Vronski çatık bir yüzle onu kolundan tuttu. "Dur, dur," diye bağırdı. "Sorun nedir? 3 gün sonra gidelim diyorum ben. Ama sen bana yalan söylediğimi, dürüst bir insan olmadığını söylüyorsun." Anna eski bir kavganın sözlerini anımsayarak, "Evet, yine söylüyorum, benim uğruma her şeyi feda ettiği için bana istemeden adam dürüst olmamaktan öte yüreksiz bir adamdır," dedi. Wronski hemen Anna'nın elini bırakarak, "Yo, sabrın da artık bir sınırı vardır," diye bağırdı. Anna arkasına bakmadan sessizce ve sarsak adımlarla odadan çıkarken, "Benden nefret ediyor, bu apaçık belli," diye düşündü. Odasına dönünce, "Başka bir kadını seviyor, bu çok açık," dedi. "Ben sevgi istiyorum, o da artık kalmadı. Demek her şey bitti," diye düşündü yeniden. "Bu işi bitirmek gerek ama nasıl?" diye sordu aynanın önüne otururken. Kafasında binlerce düşünce dolaşıyordu. Şimdi nereye gidecekti? Onu büyüten halasının evine mi? Dolly'ye mi yoksa yurt dışına mı? Şu anda çalışma odasında acaba ne yapıyor? Her şeyi bitiren bir kavga mıydı yoksa yine barışabilir miyiz? Şimdi Petersburg'daki eski tanıdıkları onun hakkında ne diyeceklerdi? Alexey Alexandrovich ne düşünüyordu? Bu ve bunun gibi ayrılıklarından sonra neler olabileceğiyle ilgili düşünceler aklına geliyordu. Ama bunları kendini tümüyle kaptırmıyordu. Bulanık, tanımlanamayan bir düşünce ruhunu dolduruyor, bunun ne olduğunu anlayamıyordu. Alexey Alexandrovich'i bir kez daha anımsayınca aklına doğumdan sonraki hastalık dönemini ve o zaman aklından hiç çıkmayan şu sözlerle belirttiği düşünce geldi. "Neden ölmedim?" Birden ruhunu dolduran düşünceyi anlayıverdi. Evet, en iyi çözümdü bu. Evet, evet, ölmek. Alexey Alexandrovich ile Sergey'in utancı, benim yüz karamı, her şeyi kapatır ölüm. Ölmek, o zaman pişman olur, üzülür, beni sever, benim için acı çeker. Bir iskemleye oturmuş, sol elindeki yüzükleri çıkarıp yeniden takarken, ölümün uyandıracağı türlü duyguları gözlerinin önünde canlandırıyor, kendi kendine acıyarak gülümsüyordu. Yaklaşan ayak sesleri onu düşüncelerinden uyandırdı. Sözde yüzüklerini düzeltiyormuş gibi yaparak arkasına bile dönmedi. Wronski yanına yaklaştı. Elini tutup tatlı bir sesle, "Anna, istersen yarından sonra gideriz. Her şeye razıyım," dedi. Anna sustu. "Ne diyorsun?" dedi Wronski. "Bunu sen bilirsin," dedi. Daha fazla kendini tutamayıp hıçkırmaya başladı. Hıçkırıklarının arasından, "Bırak beni, bırak beni," dedi. "Yarın gideceğim, daha da fazlasını yapacağım. Kimim ben? Mahvolmuş bir kadın, boynuna bağlanmış bir taş. Seni üzmek istemiyorum, bunu istemiyorum. Seni kurtaracağım. Beni sevmiyorsun artık, başka birini seviyorsun." Wronski sakinleşmesi için ona yalvarıyor, bu kıskançlığın asılsız olduğuna, onu hep sevdiğine, eskisinden daha çok sevdiğine yemin ediyordu ellerini öperken. "Anna, neden hem kendini hem de beni üzüyorsun?" dedi. Yüzünde şu anda sevgi dolu bir anlam vardı. Anna, Wronski'nin sesinden gözlerinin yaşlı olduğunu anlıyor, elinin üstünde gözyaşlarının ıslaklığını hissediyordu. Anna'nın çılgınca kıskançlığı bir anda tutkulu, umutsuz bir sevgiye dönüşüverdi. Sevgilisine sarıldı, başını boynunu ellerini öpücüklere boğdu. Tümüyle barıştıklarını hisseden Anna, sabahleyin erkenden heyecanla yol hazırlıklarına başladı. Pazartesi mi yoksa salı mı gideceklerini henüz kararlaştırmamışlardı. Çünkü ikisi de bunu ötekine bırakmıştı. Ama Anna telaşla hazırlık yapıyordu. Bir gün erken ya da geç gitmeleri önemli değildi. Anna odasında açık bir sandığın başında eğilmiş, alacağı eşyaları ayırırken, Wronski giyinmiş olarak her zamankinden daha erken içeri girdi. "Hemen annemin yanına gidiyorum," dedi. "Parayı bana Yegor'la yollayabilir. Yeni yola çıkmaya hazır olurum." Anna keyfi görmeye çalışsa da Wronski'nin köydeki annesine yapacağı ziyaret düşüncesi onu çileden çıkarıyordu. "Hayır, ben hazırlanamam," dedi hemen ardından. "Demek ki benim istediğim gibi de yapabilirmiş," diye düşündü. "Neyse, sen niyetin neyse öyle yap. Yemek salonuna git, ben de hemen geliyorum." Anuşka'nın kucağındaki bir yığın çamaşırın üzerine birkaç şey daha koyarak, "Yalnızca gereksiz birkaç eşyayı koyacağım," dedi. Anna yemek salonuna girdiğinde Wronski bifteğini yiyordu, kahve içmek için yanına otururken. "Bu odalardan nedenli bıktığını düşünemezsin," dedi. "Şu dayalı döşeli odalardan daha korkunç bir şey yok. Ne kişilikleri ne de ruhları var. Şu sarkaçlı saat, bu perdeler, özellikle şu kağıtlar birer karabasan sanki. Vozilenskoye'ye çok özlüyorum. Atları hala yollamıyor musun?" "Hayır, bizim arkamızdan gelecek onlar. Bir yere mi gideceksin?" Anna neşeli bir sesle, "Evet, Wilson'a gitmek istiyordum. Ona birkaç giysi götürmek zorundayım. Demek yarına karar verildi," dedi. Ama yüzündeki anlam birden değişiverdi. Wronski'nin uşağı Petersburg'dan gelen bir telgrafın altına imza etmesi için geliyordu. Bir telgraf gelmesi çok normaldi. Ama Anna'dan bir şey saklamak istiyormuş gibi alındığının çalışma odasında olduğunu söyledi. Sonra telaşla Anna'ya döndü. Yarın kesin olarak işlerimi bitiririm dedi. Telgraf kimden diye sordu Anna onu dinlemeden. Vronski acele etmeden. Stiva'dan dedi. Öyleyse neden onu bana göstermedin? Stiva ile aranda ne gibi bir giz olabilir? Vronski yeniden uşağı çağırdı ve ona telgrafı getirmesini buyurdu. Sana onu göstermek istemedim çünkü Stiva telgraf çekmeye pek heveslidir. Bir karara varılmamışken telgraf çekmeye ne gerek var? Boşanma konusunda mı? Evet, telgrafta hiçbir şey elde edilmediğini yazıyor. Bugünlerde ona kesin bir yanıt vereceklermiş. Al işte oku. Anna iyi titreyerek telgrafı aldı ve tam Vronski'nin söylediklerini okudu. Ayrıca da şu eklenmişti. Pek umut yok ama elimden geleni yapacağım. Anna kıpkırmızı oldu. Dün sana boşanmanın ya da boşanmamanın benim için önemli olmadığını söylemiştim dedi. Bu yüzden de benden bunu saklaman gereksizdi. Aynı şekilde bir kadınla mektuplaştığını da benden gizleyebilir diye düşünüyordu Anna. Bu arada söyleyeyim. Yashvin bu sabah Wolfthor'la birlikte gelmek istiyor dedi Vronski. Sanırım Pestov'un çok parasını kazanmış. Hem de ödeyemeyeceğinden fazla yaklaşık 60 bin ruble. Anna'nın sinirlendiğini gördüğü halde Vronski'nin konuşma konusunu değiştirmesinden hoşlanmayan Anna, "Hayır," dedi. "Bu boşanma haberinden benden gizlemeni gerektirecek kadar etkilendim. Sana bunu düşünmek istemediğimi söylemiştim. Senin bu işte benden daha fazla ilgilenmeni istemiyorum." "İlgileniyorum çünkü her şeyin açık olmasından hoşlanırım ben." Vronski'nin sözlerine değil de soğuk ve sakin tavrına gittikçe sinirlenen Anna, "Açıklık şekilde olmaz, sevgide olur," dedi. "Neden şu boşanmayla bu kadar ilgileniyorsun?" Vronski yüzünü buruşturarak, "Tanrım yine sevgi," diye düşündü. "Nedenini biliyorsun, seninle doğacak çocuklarımız için istiyorum." "Çocuklar mı? Artık çocuğumuz olmayacak." "Yazık." 8. kaset, 1. yüzün sonu.